Ayrım 12.
Bilmiyorum. Belki ikisini birbirine bağladım ama Canan'la ilişkimin ötesinde bir şeyler var gibi geliyor bu olayın içinde. Bir süre sustuktan sonra başka bir anımı dile getirdim. Ben çocukken Fındık adını verdiğimiz bir köpeğimiz vardı. Daha sonra deri hastalığına yakalandı ve Celal ağabeyim onu vurmak zorunda kaldı. Doğan Bey, acaba Fındık'ın vurularak öldürülmesi sizi etkilemiş olamaz mı? Çok üzülüp ağladığımı hatırlıyorum. O zaman da çaresizlik içinde hissetmiştim kendimi. Biraz anlatır mısın? Bir süre sustum, düşündüm, daha sonra anlatmaya başladım. Ben 10 yaşındaydım. Annem o kış ölmüştü. Yazın doğduğum kasabaya 5 ya da 6 kilometre uzaklıkta bir bahçeye taşınır, yazı orada geçirirdik. İncir, kayısı, dut ve nar ağaçlarımız vardı. Kendi domates, soğan, patlıcan ve biberimizi yetiştirirdik. Köpeğimiz Fındık deri hastalığına tutulmuştu. Biz çocuklar onunla oynar, okşar severdik. Bir süre sonra benden 2 yaş büyük olan ağabeyim Şahin ve ben saçkıran dedikleri bir hastalığa yakalandık. Herkes bu deri hastalığını köpekten aldığımızı söylüyordu. Başımızın belirli yerlerinde saçımız dökülmeye başladı. Bizlerle ilgilenecek, bizleri doktora götürecek, Fındığı veterinere götürecek bilinçli ve sorumlu büyükler yoktu çevremizde. Babam dükkanının iflas etmekte olduğunu söyler dururdu ve tamamıyla kendisini dükkan işlerine vermişti. Sanki hepimiz sahipsizdik. Ağabeylerimden biri hukuk öğrencisiydi. Yaz tatili için geldiğinde sık sık Toroslara ava çıkar, keklik avlardı. Avcılığa düşkündü. Deri hastalığının herkese bulaşacağından korkuyordu ve Fındığı çok üzülmesine rağmen vurarak öldürmeye karar verdi. Fındığı çağırdı. Köpek kuyruğunu sallayarak geldi. Ağabeyimin yüzüne baktı ve başını ön ayaklarının arasına alarak yere uzandı. Kuyruğunu sallıyordu. Tüfek patladı ve onlarca saçma Fındığın küçük bedenini delerek girdi. Fındık bağırdı, debelendi ve bir süre sonra sesi kesilerek bir kan kesildi. Sesi halinde orada yığıldı kaldı. Fındığı toprağa gömdük ama bir mezar olarak belirtecek ne bir odun parçası ne de taş diktik. Bir süre sonra Fındık unutuldu gitti. Şahin ve benim saçkıran hastalığını da saçımızı ustura ile kazıtarak hasta olan yeri aylarca tentürdiyot sürerek sarımsak ile ovarak geçirdik. Bolu'da görmüş olduğunuz köpek Fındığı hatırlatıyor muydu? Hayır, hiç benzemiyorlardı. Fındık ufak tefek bir köpekti. Zaten onun için adını Fındık koymuşlardı. Bolu'da gördüğüm köpek ise iri yarı çoban köpeği görünümündeydi. Doğan Bey, evinizdeki köpekle ilgili duygularınızı Bolu'da gördüğünüz bu köpeğe yansıtmış olamaz mısınız? Sanırım yansıttım. Belki de köpeklerin acı çekmesine duyarlılığım oradan kaynaklanıyor, bilmiyorum. Benim fark ettiğim en önemli duygu sizin eziklik duygunuz, çaresizlik duygunuz. Bu eziklik, çaresizlik duygunuzu biraz anlatır mısınız? Neden kendinizi ezik ve çaresiz hissediyorsunuz? Şöyle bir gerilere gitseniz, o anı kafanızda canlandırsanız, yaşasanız... Bir süre sustum, gözlerimi kapattım, düşündüm. Sonra konuşmaya başladım. O sıralarda Canan tarafından beğenilmek istiyordum. Canan kimi beğenir? Toplumun erkekçe bulduğu tavırları en iyi sergileyen insanı beğenir diye düşünüyordum. Kim olduğuma önem vermiyordum, nasıl olmam istendiğine önem veriyordum. Hocam, bu benim durumuma oldukça benziyor değil mi? Yani başkası ne der, en önemlisi olunca Doğan ne der? Çok gerilere itilmiş, önemsiz bir düşünce haline dönüşüyor. Evet, öyle oluyor. Arif Bey, biraz düşündükten sonra galiba analarımız, babalarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, yani kimse senin ne olduğun ile ilgilenmiyor. Herkes senin ne olman gerektiğini ile ilgileniyor dedi. Biraz daha düşündü ve konuşmasına devam etti. Sanırım kendi duygularımızı tanıyıp anlayıp o duygulara saygılı davranacağımız yerde o duyguları bastırmayı, reddetmeyi, kabullenmemeyi öğrendik. Arif Bey, insanın kendine yabancılaşmasının mış gibi bir yaşamın kökenleri bu. Yaşamsal önemi olan bir noktaya parmağınızı bastınız. Evet, eziklik ve acizlik duygumun altında bu var. Psikolojik ana babalık. Hocam, aklıma bir yeni kavram geldi. Şöyle diyorum. Bir insanın biyolojik anası babası olmasından daha önemli olan, o insanın psikolojik olarak anasının babasının olmasıdır. Yani biyolojik ana babalık ile psikolojik analık babalık arasında bir fark yaratıyorsunuz. Evet, çocuğun yetişmesini düşününce böyle bir kavram aklıma geldi. Biraz daha açar mısınız? Biyolojik ana babalık belli. Tamamıyla kan bağını gösteriyor. Ama psikolojik analık ve babalık, çocuk yetişirken o çocuğu ruhen nasıl var ettiğiniz ile ilgili. Çocuğun biyolojik anası ve babası vardır ama psikolojik bakımdan öksüz kalmış olabilir. Yani çocuğun potansiyelinin gelişmesi ve eğitimiyle hiç kimse ilgilenmemiş olabilir. Herhalde bilinçli olarak ilgilenmemiş olabilir demek istiyorsunuz. Evet, öyle demek istiyorum. Yani bilerek, isteyerek, niyetlenerek o çocuğun gelişmesiyle ilgili zaman harcamış, onunla etkileşim kurmuş bir kimsenin olmayışından söz ediyorum. Arif Bey, psikolojik ana babalık kavramı ilginç bir farkındalık. Bunun üzerine düşüneceğim. Bizdeki bu ezikliğin ve çekingenliğin altında psikolojik olarak öksüz olmamız yatıyor diyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Evet hocam, öyle diyorum. Yani bizi geliştirecek bir rol oynayan ana ve babalarımız olmadı bizim. Yani ana babalarımız umursamaz bir tavır içinde bizi başıboş bıraktılar. Bizler de kırdaki otlar gibi büyüdük. Onların yönlendirmesinden mahrum kaldık. Evet, ve bu nedenle gelişemedik. Arif Bey, ben farklı düşünüyorum.
Nasıl farklı?
Bence bizim ana ve babalarımız umursamaz bir tavır içinde değillerdi. Aktif bir biçimde bizim ezik ve çekingen olmamızı sağlayıncaya kadar bizimle uğraştılar. Onların bu çabaları sonucu ruhumuz kırılıp süklüm püklüm hale gelince onlar da analık ve babalık görevlerini tam yaptıklarını düşünerek içleri rahat etti. Yani kırdaki otlar gibi büyümedik. Hayır, kırdaki otlar gibi büyümedik. Keşke kırdaki otlar gibi büyüme seçeneğimiz olsaydı. Neden keşke diyorsunuz Doğan Bey? Çünkü insanoğlu öyle muhteşem bir potansiyel ki kırdaki otlar gibi özgürce büyüme imkanı olsa kendi özü yönünde gelişir ve kendine özgün bir insan olur. Bir süre sustum ve Arif Bey'in doğayla ilgili benzetmesine katkıda bulunmak üzere düşündüm. Sonra konuşmama devam ettim. Arif Bey, çoğumuz çocukların potansiyelini geliştirmek üzere değil, çocukların potansiyelini budamak üzere ana babalık yapıyoruz. Hatta eğitim sistemimizin de bu temel felsefe üzerine kurulduğunu söyleyebilirim. Şimdi eğitim felsefesi deyince öğretmen olarak ilgimi daha çok çekti. Bu temel felsefeden ne kastediyorsunuz Doğan Bey? Çocukların potansiyelini geliştirmek değil, onların potansiyelini budamak felsefesinden bahsediyorum. Biraz durdum. Aklıma bir örnek geldi ve onu anlatmak istedim. Bonsai ustası. Arif Bey, Kaliforniya'da San Francisco şehrini ziyaret ettiğim zaman oradaki arkadaşım beni Golden Gate Parkı'na götürdü. O parkta bir Japon bahçesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda o civarda oturan Japonları Amerikan hükümeti toplamış, Amerika'nın çöllük bir bölgesine sürgün etmiş. Savaş bittikten sonra sürülen Japon aileleri yeniden San Francisco şehrine geri dönmüşler. Şehir yönetimi Japon kökenli bu insanların gönlünü almak için onlara Golden Gate Parkı'nda Japon bahçesi yapmak üzere bir yer vermiş. Arif Bey sözümü keserek Amerikalıların neden Japon kökenli insanları sürgün ettiğini sordu. Ben de ayrıntılarını pek bilmediğimi, sanırım ulusal güvenlik yönünden Japonların San Francisco'da kalmalarını, o devirdeki siyasal otoritenin sakıncalı gördüğünü, bu yönde hala birçok Japon'un Amerikan hükümetine kırgın olduğunu gazetelerden okuduğumu söyledim. Japon bahçesini gezerken dikkatimi en çok çeken şu oldu. Bazı bonsai ağaçlarının önüne plaketler koymuşlar. Bu plaketler ağaçların geçmişiyle ilgili bilgiler veriyor. Bu ağaç bilmem kim ailesinin geliştirdiği bir budama yöntemiyle bu hale gelmiştir gibi. Ağaca bakıyorum, budur bir ağaç ama okuduğum o plakete göre 150 yaşını aşmış. Ağaçları budama tekniği geliştiren kimseye Japonlar büyük saygı duyuyor. Ağacın doğal olarak büyüyüp gelişip ulu bir ağaç olmasını önleyen ve budur bir ağaç olarak kalmasını sağlayan kişiye üstad olarak bakıyorlar. Yani hocam, bizim ana babalarımız da birer bonsai üstadı mı? Ve kim çocuğunu daha bodur bırakıyorsa ona vallahi bravo o anaya babaya, öyle bir çocuk yetiştirmişler ki çocuğun ağzından hiç laf çıkmıyor. Her yerde çok hanım hanım veya paşa paşa oturuyor gibi laflarla onları tartif ediyoruz. Evet Doğan Bey, şimdi anlıyorum ne demek istediğinizi. Bizimkiler bizi kırdaki otlar gibi özgür bırakmıyorlar. Bonsai üstadı gibi sürekli buduyorlar. Bence bizim ezikliğimizin ve çekingenliğimizin kaynağı bu. Budanmışız yani. Ruhumuz budanmış maalesef. Ama şunu aklından çıkarma. Ana babalarımız bunu kötülük olsun diye yapmıyorlar. Onları içinde yetiştiği kültürün dünyaya bakış tarzı içinde onlar iyi çocuk yetiştirdiklerini sanıyorlar. İyi ana baba olduklarını sanıyorlar. Örneğin çocuk merak ediyor. Ulaşabildiği masa saatini alıp içini açıyor. Ana veya baba, ulan utanmıyor musun bu saati bu hale getirmeye diye çocuğa ceza veriyor. Bu tür ana baba için saate dokunmayan çocuk yetiştirmek önemli. Başka bir ana baba ise çocuğun saatin içini açtığını görünce çocuk merakını giderecek oyuncaklar istiyor, araştırmak istiyor. Onun gelişmesi için bu tür oyuncaklar almamız gerek sonucuna ulaşıyor. Bu tür ana baba için ise merak eden ve merakını gidermek üzere faal olan çocuk yetiştirmek önemli. Bir süre sustum ve daha önce konuştuğumuz konuya geri dönerek konuşmaya başladım. Köpeğe bakıp ona acıyıp onunla empati kurmasını erkekçe bulmayan bir kültür ortamında yetiştim. Ben bu duyguları duymamalıyım tutumu içindeydim ama duygularım kuvvetliydi, gerçekti ve o anda tüm benliğimi sarmış durumdaydı. Biraz daha sustum, Arif Bey'e baktım. Söylemek istediklerimi toparlamak istiyordum. Çünkü bugünkü buluşmamızın esas konusuna geliyorduk. Konuşmama devam ettim. Şimdi burada bunları anlatıyorum. Anlatırken gözlerim yaşarıyor. 40 yıla yakın bir süredir içimde taşıdığım anı yeniden canlanıyor. Acı olan ne biliyor musun? Bu anıları tanıdıklarım arasında anlatmaya çabalasam, duygularımın ne olduğunu anlamaktan ziyade bana duygularımın ne olması gerektiğini söylerler. Bir süre daha sustum. Sanki Arif Bey içimde uzun zamandır birikmiş duyguları ortaya çıkarmam için bir fırsat vermişti bana. Konuşmaya devam ettim. Gayet tabii kendimi ezik hissederim. Aslında ben yokum. Bu kültür içinde yaşamam gereken rolüm var. Ömür boyu bu tür mesajlar içinde büyüyen ben, kendi içimden gelen duygu ve sesleri doğal ve gerçek olarak kabul edebilir miyim? Arif Bey hafifçe başını sallayarak ne demek istediğimi anladığını belli ediyordu. Konuşmaya devam ettim. Köpekle ilgili bir şey yapabilmem için önce köpekle ilgili duygularımı doğal, gerçek, geçerli ve önemli duygularım olarak algılamam ve kabul etmem gerekirdi. Ancak bundan sonra köpekle ilgili bir şeyler yapabilmeyi düşünebilirdim. Köpekle ilgili bir şeyler yapabilmekten söz ediyorsunuz Doğan Bey. Birçok kişi Bolu'da ayağı kırık bir köpek gördüğü için otobüsle İstanbul'a gitmekten vazgeçmeyi düşünen bir insan olduğunuzu bilse size tuhaf bir gözle bakar herhalde. Eminim öyle bakarlar ve Trabzonlu vatandaşı hatırla. Herkes kendi anlayışı ve davranışı içinde haklı. Önemli olan şu, kendi hayatımla ilgili ne yapıyorum? Bir süre düşündüm, konuşmama devam ettim. O köpeğe yardım etmekten aciz olduğuma o kadar inanıyordum ki nasıl yardım edebileceğim konusunu hiç düşünmemiştim bile. Kendi ezikliğim ve çaresizliğim içinde o kadar kaybolmuştum ki elimden bir şeyler gelebileceğini gerçekten düşünmüyordum. Anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam. Arif Bey gülümseyerek bir şeyler söylemek istercesine nefes aldı ve bir hamle yaptı. Onun söylemesine fırsat vermek için sustum. Şöyle söyleyebilir miyiz Doğan Bey? Köpeğe yardım edebileceğiniz hiç aklınızdan geçmedi. Çünkü siz bir savaşçı değildiniz. Sıradan bir insanın olanakları içinde düşünüyor ve hissediyordunuz. Böyle söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Farz et ki ben duygularını tanıyan, onları kabul eden, değer veren biriydim. Ve şöyle düşünerek davranışlarımı yönlendirdim. Burada benim yardımıma ihtiyacı olan bir köpek var. Bu köpeğin durumu sebebini tam anlayamadığım nedenlerden dolayı beni derinden etkiliyor. Yüreğimin sızladığını hissediyorum. Bu duygular benim özümden geliyor. Bu köpeğe sırtımı dönmek, kendi duygularıma, kendi özüme sırtımı dönmem demektir. Duygularımı değersiz kılacak bir davranış yaparsam kendi özümü değersiz kılmış olurum. Şu anda elimde bir durum var ve ben yapabileceğimin en iyisini yaparak bu duruma hizmet etmeliyim. Otobüsten bavulumu alırım. Burada işimi bitirdikten sonra başka bir otobüse İstanbul'a giderim. Önce bu civarda bir veteriner var mı onu öğrenmem gerekiyor. İlk işim iletişim kurabileceğim, bilgi alabileceğim insanlarla ilişki kurmak olmalı. Bunlar öğretmenler, doktorlar, hükümet görevlisi, memurlar, esnaflar olabilir. Öğretmenler, doktorlar, memurlar, esnafların çoğu bu konuda ellerinden bir şey geleceğine inanamayacaklardır. Çünkü onlar da benim içinde yetiştiğim toplumda yetiştiler. Ama ben inandığım için ve tüm içtenliğimle orada olduğum için onlardan bazıları derinden etkilenecek ve bana yardım etmeyi düşüneceklerdi. Bana yardım eden bu kişiler özel kişilerdi ve belki de ömür boyu sürecek dostluklar oluşabilirdi bu insanlarla. Yüreğinden gelen sesleri dinleyen birkaç kişi oluşunca gücüm artmış olarak daha inançlı olacaktım ve belki de 2 ya da 3 saat içinde köpeğe müdahale olanağı yaratılmış olacaktı. Ya da tüm çabalarıma rağmen hiçbir sonuç alamayacaktım. Burada durdum, Arif Bey'in yüzüne baktım ve üstünde dura dura şunu söyledim. Böyle bir çaba içine girmiş olsaydım 40 yıla yakın içimi için için sızlatan bir yara olmayacaktı. Arif Bey heyecanlanmıştı ve benimle hemfikir olduğunu belli eden bir baş hareketiyle gözümün içine bakıyordu. Devam ettim. Öyle yapmış olsaydım. Ne muhteşem bir özgürlük. Belki de herkes bu adam aklını kaçırmış derdi ama ben ne kadar coşkulu olurdum. Bir süre sustum, göz göze geldik. Sonra konuşmama devam ettim. Arif Bey, hem sizin hem de benim özlemini çektiğimiz işte bu özgürlük. Yani için için sızlayan yönlerden arınmış bir yaşam. Evet, anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam. Girer girmez konuşmaya kendimi o kadar kaptırmıştım ki Arif Bey'e ev sahipliği yapmayı unutmuştum. Arif Bey çay istedi. Ben de onunla birlikte çay içmeye karar verdim. Beraber mutfağa gittik. Hocam bırakın ben yapayım dedi ama izin vermedim. Çay suyunu ocağa koydum. Daha önce aldığım birkaç tür yiyeceği ve meyveleri de tabaklara yerleştirdim. Su kaynayınca çayı demledim. Bu arada yiyecekleri mutfaktan oturma odasına taşıdık. Çay demlenince çaylarımızı aldık ve konuşmamıza devam etmek üzere oturma odasına geçtik. Güzel güneşli bir gündü. Şehir hatları vapurları boğazdan geçen tankerler arasına serpiştirilmiş beyaz çiçekler gibiydi. Haydarpaşa harem limanlarının vinçleri ve büyük gemileri bu romantik algılamayı anlamsızlaştıracağı yerde daha nostaljik yapıyordu. Yazık oldu manzaraya. Oturduktan sonra konuşmaya ben başladım. Biliyorsun yazları çoğunlukla Kaliforniya'ya giderim ve orada 2-3 ay kalırım. Orada yaptığım anlamlı şeylerden biri 6 veya 7 saatlik araba sürüş mesafesindeki ulusal parklara gitmek ve birkaç gün dağlarda, ovalarda, derelerde, kayalarda kamp kurarak gezmek, dolaşmak ve böylece doğayla iç içe yaşamak. Kaliforniya'ya İngilizcesini ilerletmek için gelen bir arkadaşımla beraber benim en favori kamp yerlerimden biri olan Sequoia Ormanı içinde yer alan Mineral King bölgesine gittik. Arkadaşım eşinden bir süre önce boşanmıştı ve şimdi kendisine bağımsız bir hayat kurmakla uğraşıyordu. İngilizcesini daha ilerletirse mesleğinde daha iyi yerlere geleceğini düşünerek yazını tümüyle İngilizcesini ilerletmeye ayırmıştı. Bir gün kırlık bölgedeki bir patikada yürümek üzere vadide arabamızı park ettik. Arabanın park edildiği yerde ufak bir telefon kulübesi vardı. Arkadaşım Türkiye'ye telefon ederek oğlunun 2 yıl önce sınavına girdiği okulun sonuçlarını öğrenmek istediğini söyledi. Ben bir ağacın gölgesine kayaların üstüne oturdum. Arkadaşımın konuşma tarzından oğlunun sınavı kazanarak istediği okula girme hakkını kazandığını anlıyordum. Arkadaşım daha sonra oğlunu yanına bırakmış olduğu annesiyle konuştu. Telefon konuşmasını bitirdikten sonra yanıma geldi ve "Evet, oğlum sınavı kazanmış" diyerek mutluluğunu benimle paylaştı. Ama gergin bir tavrı vardı. "O kadar kızıyorum ki eski eşime" diye konuşmasını sürdürdü. Annem çocuğun okulu kazandığını söylemek üzere telefon etmiş. O, "Ben çocuğun o okula gitmesini istemiyorum" demiş. "O kadar sinirlendim ki neden annemle bu konuda konuşuyor. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk ve çocuğu bu okula göndermeye birlikte karar vermiştik. Şimdi kararını neden değiştiriyor? Çok sinirlendim. Hep böyle bir dediği bir dediğini tutmaz zaten" diye benimle konuşmaya başladı. Güneş pırıl pırıl masmavi bir gökyüzünde parlıyordu. Vadinin sol tarafında sarp kaya parçaları gökyüzüne ulaşıyor ve beyaz bulut kümelerini arkalarında saklıyorlardı. Sağ tarafta yemyeşil bir çam ormanı tatlı bir meyille yükseliyor ve ufukta beyaz bulut kümeleri içinde sanki kayboluyorlardı. Vadinin tabanı belki 1 kilometre açıklıktaydı ve ortasından geçen büyükçe bir dere tepelerdeki kar sularını aşağılara taşıyordu. Bizim arabamızı park ettiğimiz yerin hemen solunda ufak bir tahta köprü vardı ve köprünün altından geçen sular kayalara çarparak bir şelale sesi çıkarıyorlardı. Vadi kır çiçekleriyle doluydu ve bu kır çiçekleri yemyeşil otların arasına karışmış muhteşem bir renk cümbüşü oluşturuyorlardı. Arkadaşımla beraber vadinin solunu takip eden patikaya girdik ve tatlı bir meyille dereyi sağımıza alarak yukarılara çıkmaya başladık. Arkadaşım konuşmaya devam ediyordu. "Hep böyledir zaten. Önce bir laf söyler, güvenirsin. Sen de kendini ona göre ayarlarsın. 2 gün sonra fikrini değiştirir. Gel de güven böyle insana. Tutarlılık diye bir şey yok. Esasında niye şaşırıyorum ki? Her zaman yaptığı şey. İçimden ona telefon edip şöyle bir haddini bildirmek geldi. Hiçbir gün senin bir lafına güvenemeyecek miyiz? Sersemin yaptığına bak." Ben arkadaşımı gözlüyordum. O an ne güneşin, ne bulutların, ne çamların, ne vadideki çiçeklerin, ne tertemiz havanın hiçbir güzelliğin farkında değildi. Gözlemleyen bilincimle bir yandan onu dinliyordum, bir yandan da içinde bulunduğum o muhteşem güzelliği izliyordum, bir yandan da "ne kadar yazık oluyor şimdi ve şu ana" diye düşünüyordum. Arkadaşım konuşmaya devam etti. Konuşması belki 1 saat sürdü. Kendisini sadece dinledim ama ara sıra durdum, dağı, vadiyi, bulutları, çiçekleri gözledim. Hatta yüksek sesle ender güzellikte bir yerde olduğumuzu dile getirdim. Arkadaşım öfkesine kendisini o kadar kaptırmıştı ki içinde bulunduğumuz o muhteşem güzellikle ilgili benim söylediklerimi duyacak bir halde değildi. Arif Bey bu noktada benim sözümü kesti. "Hocam, ben bu durumlarda sık sık bulundum. Siz bulunmadınız mı?" "Bulunmaz mıyım? Hem kendimi bu durumda bulduğumu hem de pek çok yakınımı bu durumda gözlediğimi hatırlıyorum. Yani bu durum yaşamın doğal bir yönü mü?" "Evet, sıradan insan için öyle. Savaşçı için hayır. Savaşçı bu duruma düşmez. Düşerse de hemen fark eder ve farkına vardığı anda da bitirir, son verir." "Siz hiç kangal köpeği gezdirdiniz mi?" "Savaşçı neden bu duruma düşmek istemez?" Gestalt psikolojisi ile ilgili bir seminere gitmiştim. Semineri veren kişi "siz hiç köpek gezdirdiniz mi?" diye bize sordu. Birçok kişi el kaldırdı. Gezdirdikleri köpeklerin türlerini sordu, söylediler. "Peki hiç Sivas Kangalı gezdiren oldu mu?" diye sordu. Aramızdaki bir kişi gezdirmişti ve "ben gezdirdim ama ben mi onu gezdirdim, o mu beni gezdirdi bilmiyorum" dedi. Bir süre sustuktan sonra ilave etti. "Galiba o beni gezdirdi." Kangal köpeği gezdirenler köpeğin istediği yere giderler. Onunla sürekli mücadele halindedirler. Bitmemiş işler de böyledir. Bizim şimdi ve burayı algılamamızı engel olurlar. Kangal köpeği gibi bizi sürekli belirli bir yöne doğru götürürler. Arkadaşımın kocasıyla bitmemiş işi Kaliforniya'da o güzelim Sequoia ormanında onu kangal köpeği gibi yönlendirdi. Şimdi ve buradayı göremez hale geldi. Arif Bey anlayan bir insanın tavrı içinde hafif hafif kafasını sallıyordu ve gözlerimin içine bakarak düşündüklerini dile getirdi. "Doğan Bey, sizin Bolu'da gördüğünüz yaralı köpekle bitmemiş bir işiniz vardı, öyle değil mi?" "Evet, ve tüm öyküyü onun için anlattım. Eziklik ve çekingenlik içinde kendimi ifade edemediğim her durumda bitmemiş işim oluyor. Ve bu bitmemiş işler şimdi ve şu anı doyasıya yaşayabilmemi engelliyor. Kangal köpeği gibi beni başka yerlere sürüklüyor." Arif Bey önemli bir şey keşfetmiş bir insanın edasıyla Savaşçı ölümünün bilinci içinde şimdi ve şu anın değerini anlamış, sürekli şimdi ve şu anda yaşayabilen biri, öyle değil mi?
Evet, öyle Arif Bey, çok net ifade ettiniz. Bu nedenle savaşçı bitmemiş işler taşımaz. Savaşçı sürekli işlerini bitirerek yaşamına devam eder.
Bitmemiş iş nedir?
Bitmemiş işi nasıl tanımlayacağız? Yaşamımızda bitmemiş iş olduğunu nasıl bileceğiz Doğan Bey?
Frederick Peirce, bitmemiş işleri kişinin iç dünyasında oluşan bir dengesizlik, daha doğrusu oluşamamış bir gestalt, bir bütün olarak görür.
Gestalt ne demek hocam?
Gestalt Almanca bir kelime. Türkçe okunuşu ile yazacak olsak gestalt diye yazmamız gerekir.
Sözcük karşılığı şekil demek. Bütünlük, tamlık, eksiksizlik ifade eden bir anlamı var. Bu kelimeyi algılama üzerine ilk çalışmaları yapan Alman psikologları kullandığı için psikoloji literatürüne gestalt olarak girdi ve kaldı.
Peirce de eğitimini Almanya'da yapmış biri galiba.
Evet, çocukluğunu, gençliğini sanırım Avusturya'da yaşamış ve eğitimini orada yapmış biri. Daha sonra Hitler Almanya'sından kaçarak Amerika'ya yerleşmiş bir psikiyatrist. Gestalt psikolojisi adı verilen yaklaşımın kurucusu.
Gestalt yaklaşımı fenomenolojik yaklaşım üzerine kurulmuştur.
Fenomen kavramından size söz etmiştim, değil mi?
Kişinin farkına vardığı, algıladığı dünya olarak hatırımda kalmış, doğru mu?
Evet, doğru. Kişinin fenomeni Peirce'e göre birbirinden kopuk olaylardan oluşmaz. Kişinin fenomeni hep bir bütün oluşturma eğilimi içindedir. Fenomen hep bir gestalt oluşturma eğilimindedir.
Bir örnek verebilir misiniz?
Peirce'e göre siz şu masaya bir bütün olarak bakma eğilimindesiniz. Üzerindeki su bardakları, kağıt peçeteler, su şişeleri ile masayı bir bütün olarak görme eğilimindesiniz. Şu bardağa baktığında bardak ve su olarak iki öğe değil, bir bardak su olarak, yani bir bütün olarak görürsünüz. Niçin böyle bir eğiliminiz var? Çünkü insanoğlu bu tür bütünlerin, teknik deyişiyle gestaltların daha anlamlı olduğunu sezinliyor. Düşünerek yapılmış bir tercih değil. Yani zihinsel, entelektüel bir karar değil. Bu beynin çalışma tarzından çıkan bir sonuç. Peirce'e göre beyin sürekli gestalt arayışı içinde.
Bunun bitmemiş işlerle ilgisi ne Doğan Bey?
Şöyle bir örnek vererek anlatayım. Varsayalım ki susadınız. Susadığınız zaman ne yaparsınız?
Su içerim.
Evet, susadığın zaman bedenin beynine bilgi veriyor. Bu bilgi bedeninde bir dengesizlik olduğunu, suya gereksinmen olduğunu bildiriyor. O eksikliğin giderilmesi gestaltı oluşturacak. Susuzluk giderilinceye kadar gestalt tamamlanmamıştır. Bu bir bitmemiş iştir. O alanda anlamlı bir bütüne ulaşamamışsındır. O zaman insan aynı zamanda birçok gereksinmelerin etkisi altında, birçok bitmemiş işler içinde olabilir mi?
Evet, olabilir.
Peki o zaman nasıl bir durum ortaya çıkar? İnsanın kafası karışmaz mı?
Hangisi daha acil olarak algılanıyorsa o organizmayı yönlendirir.
Bir örnek verelim. Ben de onu isteyecektim sizden.
Biliyorum. Onun için siz söylemeden ben örnek vermek istedim.
Örneğin şimdi burada bir yangın çıksa ne yaparsınız?
Kaçarım.
Şöyle der misin? Önce bir tuvalete gideyim, çişimi yapayım. Yangından kaçmadan önce şuradaki yiyeceklerden biraz alayım. Belki biraz sonra karnım acıkır.
Ben deli miyim? Bir an önce yangından kaçmaya çalışırım.
Kaçmaya başladınız ve var gücünüzle kaçıyorsunuz. Bir süre sonra korkudan, heyecandan ve telaştan nefesiniz kesildi. Nefes alamaz oldunuz. Yine kaçmaya devam eder misiniz? Yoksa nefes almak için durur musunuz?
Durur, bir nefes alırım.
Varsayalım ki yangının etkisinden kurtuldunuz. Nefesiniz yerine geldi. Farkına vardınız ki hem tuvalete gidesiniz var hem de açsınız. Ne yaparsınız?
Hangisi daha acil ise ona öncelik veririm.
Evet, öyle yaparsınız. Bedeniniz de öyle yapmanızı bekler. İşte bitmemiş işlerden hangisi acil ise o durumu yönetmeye başlar.
Bitmemiş iş bu tür biyolojik gereksinmelerle mi ilgili? Yani bitmemiş işlerin temelinde hep biyolojik gereksinmeler mi var demek istiyorum.
Bitmemiş işlerin temelinde gereksinmeler var. Bu gereksinmeler biraz önce verdiğimiz örneklerdeki gibi biyolojik olabilir. Veya kişinin varoluşu ile ilgili değişik boyutlarda, değişik türlerde olabilir.
Doğan hocam, ne demek kişinin varoluşu ile ilgili değişik boyutlarda, değişik türlerde olması?
Arif Bey, iyi ki sordunuz. Çünkü şimdi can alıcı noktalardan birine giriyoruz. Benim canım kahve istedi. Arif Bey çaydan memnundu. Arif Bey'in çayını yeniledim ve kendime kahve yaptım. Yanında da her ikimiz için birer büyük bardak su getirdim.
Pencere açıktı ve aşağıdaki sokaktan oynayan çocukların sesleri geliyordu. Apartman kapıcılarının çocukları sürekli bu sokakta oynuyorlardı. İçlerinden bir tanesinin sesini tanır hale gelmiştim. Kendisini hiç görmediğim ama sesinden tanıdığım bu çocuk sürekli mızıkçılık eder, bağırır, çağırır ve arkasından ciyak ciyak ağlardı. O böyle ciyak ciyak bağırdıktan bir süre sonra Anadolu'nun bilmediğim bir yöresinin şivesiyle konuşan bir erkek ve bazen bir kadın diğer çocuklara müdahale eder, bu çocuğun dediğinin olmasını sağlardı. Diğer çocuklar buna itiraz ederlerdi ama ciyaklayan çocuk sonunda istediğini elde ederdi. Şimdi aşağıda yine onun sesini duyuyordum.
Kahverengi pas renkli büyük bir tanker Marmara'dan Karadeniz'e doğru gidiyor. Boğazın orta yerinde Boğaz Köprüsü gerdanlık gibi parlıyordu. Üstünden geçen araçların durumundan trafiğin henüz yoğunlaşmadığını anlıyordu. Yeniden konuşmamıza döndük. Varoluş boyutları. Diyorum ki Arif Bey, fenomenolojik anlamda kişi kendini varoluşunu şu temel boyutlarda gözetler. Yani kişi kendini bazı temel boyutlarda var etme çabası içindedir. Bilinçli olarak mı? Demek istediğim kişi şu boyutlarda ben kendimi var etmeliyim bilinci içinde midir? Hayır. Bu organizmanın gereksinimlerini gidermesi gibi bir şey. Bedenin sana gereksinimlerini nasıl bildirir? Bir duygu olarak değil mi? Yani susuzluk, açlık, yorgunluk duygularının farkına vararak uygun davranışta bulunursunuz. Su içersiniz, yersiniz, dinlenirsiniz ve böylece bedeninizin sağlıklı dengesini korumuş olursunuz. O zaman onlara varoluşun gereksinme boyutları diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Nasıl ki kişinin bedenini yemek, içmek, dinlenmek gibi biyolojik gereksinmeleri var, kişinin psikolojik varoluşunun da gereksinmeleri var. Ve bu gereksinimler karşılanmayınca kişi fenomenolojik yönden dengesizlikler içine giriyor. Bitmemiş durumlar ortaya çıkıyor, öyle mi? Evet, işin can alıcı yönünü yakaladınız Arif Bey. Hocam, bu varoluş boyutlarından bahsedecek misiniz? Evet, bahsetmem gerekir. Konumuz bitmemiş işler. Ne demek bitmemiş işler? Yani bir yerde geçtat tamamlanmadı demek. Kişinin yaşamında bir yerde bir bütünleşme olmadı. Eksik kalan bir şey var demek. Nedir eksik kalan? Susuzluk olduğu zaman bu eksikliği su gideriyor ve susuzluğun giderilmesiyle geçtat tamamlanıyor. Organizmanın hayatında artık dengesizlik yok. Organizma susuzluk yönünden işini bitirmiş oluyor. Susuzlukla ilgili bir enerjisi arayışı kalmıyor. Susuzluğu giderildikten sonra başka dengesizlikler varsa onları giderme çabası içine giriyor. Kişinin fenomeninde varoluşuyla ilgili bitmemiş işlerini anlayabilmek için kişinin varoluşunun temel boyutlarını bilmemiz gerekir. Ancak bu noktadan sonra neyin eksik kaldığını anlayabiliriz. Yani kişinin su gereksinimi olduğunu biliyor isek onun su arayışı içinde olduğunu anlayamayız. Ancak bu kişinin su gereksinmesi var diyerek ona su verip susuzluğunu giderebiliriz. Bunun gibi varoluşunun temel boyutlarını bilerek neyin eksik kaldığını anlayabileceğiz. Doğru anlamış mıyım Doğan Hocam? Mükemmel. Nedir bu temel varoluş boyutları? Şimdi onlardan söz etmek istiyorum. Ama önce şu kahvemden bir yudum alayım. Kahvemi yudumladıktan sonra bir yudumda su içtim. Büyükçe bir tanker Karadeniz yönüne gidiyordu. Üsküdar'dan kalkan bir yolcu gemisi Kabataş'a geliyordu ve tankere çarpmamak için rotasını biraz Marmara Denizi'ne doğru kırıyor. Tankerde çalışan insanları düşündüm. Yolcu vapurundaki yolcuları düşündüm. Arif Bey ile şimdi konuştuğumuz konuları dinleselerdi, acaba ne kadar ilgilenirlerdi, dinleyenler duydukları hakkında ne düşünürlerdi? Var veya yok olma boyutu. Bir süre sonra konuşmaya başladım. Önce şunu belirtmekte fayda var. Varoluşun temel boyutları kişinin kendi fenomeni içinde, yani algılama ve anlam dünyası içinde oluşur. Yalnız bu algılama zihinsel entelektüel bir algılama olmak zorunda değil. Sezgi düzeyinde bir his olarak algılama da olabilir. Kişinin hissetmesi, kişinin öyle sanması yeterli. Yani bir başkasının değil, kişinin kendisini öyle anlaması, hissetmesi, sezmesi yeterli. Evet, ilk temel varoluş boyutu farkına varılma boyutudur. Bu yokum fenomenini yaşar. Arif Bey'e bir şey almak için hiç kuyruğa girip girmediğini sordum. Gayet tabii girdiğini söyledi. O kuyruktayken sıraya girmeden önüne geçen olup olmadığını sordum. Hocam, Türkiye'de yaşıyoruz diyerek yine gayet tabii olduğunu söyledi. Kuyrukta biri önünüze geçtiği zaman nasıl hissediyorsunuz Arif Bey? Canım sıkılıyor. İnsanı adam yerine koymamaları, ben yokmuşum gibi davranmaları beni kızdırıyor. İşte bu dediğiniz durumda birinci varoluş gereksinmesi karşılanmıyor, ihlal ediliyor. Bana bir anlamda sen yoksun diyorlar. Evet, size yoksunuz diyorlar. Ama bir insan olarak siz var olmak üzere doğmuşsunuz. Bu sizde bir gereksinme. Siz var olmak için yaşıyorsunuz. O zaman hangi durumda biri bana sen yoksun mesajını verdiği zaman susuzluk gibi bir durum ortaya çıkıyor? Çok güzel benzetme. Evet, sizi yok yerine koydukları her ortamda sizin fenomeniniz içinde bir dengesizlik durumu ortaya çıkıyor ve bu dengesizliği gidermeye çalışıyorsunuz. Örneğin önünüze geçen insana ne diyorsunuz? Çoğu kere arkadaşım bak sıra var, sen de sıraya gir der gibi bir şeyler söylüyorum. Peki sonra ne oluyor? Vallahi değişik durumlarla karşılaşabiliyor insan. Eğer kişi affedersiniz sırayı görmemiştim der ve kuyruktaki yerini alırsa o zaman kızgınlığım geçiyor. Çünkü insanlık hali hakikaten görememiş olabilir. Yani susuzluğu giderilmiş insan gibi dengesizlik hali ortadan yok oluyor. Kızgınlığım geçiyor dediniz. Çünkü beni adam yerine koymuş oluyor. Böylece adam yerine konma gereksinmesi karşılanmış oluyor. Evet. Peki başka türlü davranan da oluyor mu? Oluyor. Bir keresinde böyle kuyruğu ihlal eden birine arkadaşım sıraya gir dedim. Bana ters ters baktı ve sıradayım görmüyor musun diye cevap verdi. Peki o öyle deyince nasıl hissettiniz? İçimden git şuna bir tane geçir duygusu geldi ama adam benden daha iri yarıydı. Hem de sanırım sıranın dışında çete gibi bela arayan arkadaşları vardı. Onun için sesimi çıkarmadım. Arif Bey sustu. Suyundan bir yudum aldı ve konuşmasına devam etti. Ve böyle durumlar olunca içimdeki kızgınlık devam ediyor. İçimde o kızgınlığı bir süre taşıyorum. Sıradayım görmüyor musun diyen adama kızgınlığın az da olsa hala devam etmiyor mu? İtiraf edeyim hocam biraz ediyor. Yani bitmemiş iş oluşuyor öyle değil mi? Evet, ikinci bir kere böyle bir şey olduğunda daha duyarlı oluyorum. Sanki eski kızgınlığım da yeni olaya ekleniyor. Çok güzel bir nokta. Bu tür bitmemiş işlerin birikebilme özelliği var. Ya hocam bu kendi başına büyük bir konu. Karı koca ilişkilerini düşünüyorum. Örneğin koca karısını adam yerine koymuyor, dinlemiyor, sorularına cevap vermiyor. Her seferinde böyle yaptığında kadın bozuluyor, içine atıyor, kızıyor, bitmemiş iş biriktiriyor. Bu birikim bir gün öyle bir noktaya geliyor ki adam yine karısını adam yerine koymadığında kadın patlıyor. Ve adamın yaptığı ufak bir kabalık olabilir ama aslında kadının tepkisi bu ufak kabalığa değil, biriktirmiş olduğu tüm bitmemiş işleredir. Ve adam da ne oldu bu kadına, çıldırdı mı diye hayretler içinde kalıyor. Evet, ayrıca bu kadın kocasını her gördüğünde kendisinin var olmasıyla ilgili kaygıları uyanmaya başlar. Belki de eli ayağına dolaşır. Çok güzel dile getirdiniz. Tasvir ettiğiniz bu karı koca ilişkisinin sağlıklı hale gelmesi için bu bitmemiş işlerin bitirilmesi gerekir. Hocam, bir şirket için de aynı şey söylenebilir. Yani şirket yönetimi çalışanlarını adam yerine koyuyor mu, koymuyor mu? Bu yönden çalışanların bitmemiş işleri var mı, yok mu? Aynı karı koca ilişkisinde olduğu gibi düşünülebilir. Tabii düşünülebilir. Örneğin sizin okulunuzda öğretmenler yönetim tarafından adam yerine konuyor mu, konmuyor mu, bu incelenebilir. Devlet vatandaş ilişkisinde de düşünülebilir. Devlet dairesine gittiğim zaman oradan bir sürü bitmemiş işlerle ayrılıyorum. Herhalde birçok anlamda kullanıyorsunuz bitmemiş iş kavramını. Ha evet, yani yapılacak evrak işini de bitiremiyoruz ama şimdi üzerinde konuşmakta olduğumuz varoluş yönünden de bitmemiş işlerle ayrılıyoruz. Devlet ile devlet dairesinde çalışan memuru arasındaki ilişkiye bakarsanız orada da bitmemiş işler bulabilirsiniz. Yani insan ilişkilerinin yer aldığı her yerde bu tür varoluş ile ilgili bitmemiş işler bulunabilir diyorsunuz. Evet öyle diyorum. Çünkü insan ancak ilişkileri içinde var veya yok olur. Var olma gereksinmesinin giderilmesi yalnız insan ilişkileri içinde gerçekleşebilir. Hocam bu dediklerinizin çocuk yetiştirme yönünden de önemli doğurgaları var. Evet var Arif Bey. Siz bir ara bu konuya dokundunuz ama şimdilik o konulara girmek istemiyorum. Yalnız şunu söylemekle yetineyim. Ana baba çocuğun bu gereksinmesini tam anlamıyla karşılayamadığı sürece çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi olanaksızdır. Yani bu kadar önemli. Evet bu kadar önemli. En temel varoluş gereksinmesi bu. Ama diğer varoluş gereksinmeleri de var öyle değil mi? Sınırlar boyutu. En temel varoluş gereksinmesi bizim halk tabiriyle adam yerine konmak dediğimiz gereksinmelidir. Ama sizin de beklediğiniz gibi diğer varoluş gereksinmeleri de var. Bunlardan biri de kişinin sınırlarına saygı duyulması, ihlal edilmemesidir. Bu psikolojik sınırlar anlamında herhalde. Kişinin kendi fenomeni içinde benim bedenim, benim mekanım, benim eşyam, benim bilgim, benim duygum dediği her şey onun sınırlarını oluşturur.